Ayrım 27, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 392. Öğleden sonra tekrar bir araya geldiklerinde ellerinde onları çözüme ulaştırabilecek bir şey hala yoktu.
Cezayirli bir tesisatçı buldum diye anlattı Hanson. Duvarcı iki Kürt ve bir sürü Polonyalı işçi çalıştırıyor. Bu konu hakkında Björk'e birkaç satır yazmayı gerçekten isterdim. Şu lanet olası cinayet bizi bu denli meşgul etmeseydi bu bataklığı temizleyebilirdik. Adamlar yazın çalışan öğrenciler de aynı parayı alıyor. Sigortalı yapılmamışlar. Kaza durumunda inşaat ustaları onların izinsiz çalıştıklarını iddia ediyor.
Martinson da iyi haberler aktaramadı. Ben kel bir Bulgar buldum dedi. Biraz iyimser bakacak olunursa bizim kel olabilirdi. Ama adam Maria Stad Hastanesi'nde doktor ve nerede olduğunu her an ispatlayabilir. Odada kötü bir hava vardı. Kurt Wallander ayağa kalkıp pencereyi açtı. Birden aklına Ebba'nın müzik kutusu geldi. Kutunun melodisini hiç duymadığı halde durmadan bilinçaltında çalmıştı. Panayırlar dedi ve döndü. Oralara da bakmalıyız. Şu anda sırada hangi panayır var? Hanson da Martinson da bunun yanıtını biliyorlardı. Kivik panayırı.
Bugün başlıyor dedi Hanson ve yarına kadar sürüyor.
Öyleyse yarın oraya gidiyorum diye yanıtladı Kurt Wallander.
Büyük bir panayır diye söze karıştı Hanson. Yanına birini almalısın.
Ben gelebilirim diye açıkladı Martinson.
Hanson bu çözümden memnun olmuş görünüyordu. Kurt Wallander çarşamba günü at yarışlarının yapılacağını tahmin etti. Toplantıya son verdiklerinde vedalaşıp ayrıldılar. Kurt Wallander masasında arayanların yazılı olduğu bir deste not kağıdını düzenledi. Onlarla ilgilenmeyi ertesi güne bıraktı ve gitmeye hazırlandı. Birden masanın altına kaymış bir kağıdı fark etti. Eğilip kağıdı aldığında göçmen kampının müdürünün kendisini aramış olduğunu gördü. Numarayı çevirdi, 10 kez çaldırdı, kapatmak üzereyken attığın diğer ucunda biri açtı.
''Ben Üstad polisinden Wallander, Bay Molin'i aramıştın.''
''Buyurun benim.''
''Beni siz mi aramıştınız?''
''Sanırım size söylemem gereken önemli bir şey var.''
Kurt Wallander soluğunu tuttu.
''Konu sizin aradığınız iki adamla ilgili. Ben tatilden bugün döndüm. Polisin gönderdiği fotoğraflar masamın üzerindeydi. Bu iki adamı fotoğraflarından tanıdım. Bir süre burada kampta kalmışlardı.''
''Geliyorum.'' dedi Kurt Wallander. ''Ben gelene kadar büronuzda kalın.''
Kamp Skurup'un dışındaydı. Kurt Wallander yolu 19 dakikada kat etti. Kamp eski bir papaz eviydi ve burası sadece diğer kamplarda yer olmadığı zaman geçici konaklama için kullanılıyordu.
Kamp müdürü Molin kısa boylu ve 60 yaşlarındaydı. Kurt Wallander arabasıyla son sürat geldiğinde avluda durmuş bekliyordu.
''Şu an burası bomboş'' dedi Molin ''ama önümüzdeki hafta Romanyalıları bekliyoruz.''
Adamın küçük odasına gittiler. Baştan anlatın diye rica etti Kurt Wallander. Geçen yılın Aralık ayından Şubat ortasına kadar burada kaldılar dedi Molin. Birkaç dosyanın sayfalarını karıştırdı.
Sonra Malmö'ye gönderildiler. Tam olarak Celsius Gordon'a.
Molin Kel'in fotoğrafını gösterdi.
Adı Lothar Kravchik, Çek vatandaşı. Etnik bir azınlık olduğundan kendisini tehlikede hissettiğini öne sürerek iltica başvurusunda bulunmuştu.
Çekoslovakya'da etnik azınlıklar var mı diye sordu Kurt Wallander.
Sanırım kendisinin Çingene olduğunu iddia etti.
İddia mı etti?
Molin omuz sıktı.
Ben buna inanmıyorum tabii diye açıkladı. İsveç'te kalmalarına izin verilmesi için yeterli nedenleri olmayan göçmenler, Çingene oldukları iddiasının şanslarını yükseltecek iyi bir fırsat olduğunu çabuk öğreniyorlar.
Molin Lucia'nın fotoğrafını eline aldı.
Andreas Haas dedi, o da Çek. İltica başvurusunda gösterdiği nedeni ne yazık ki bilmiyorum. Herhalde evrakı Celsius Gordon'a gönderildi.
Ve siz bu iki fotoğrafın bu adamlara ait olduğundan eminsiniz.
Evet, son derece eminim.
Anlatmaya devam edebilir misiniz diyerek ricasını bir kez daha yineledi Kurt Wallander.
Neyi?
Nasıldılar? Burada kaldıkları süre içinde dikkat çeken bir şey olmuş muydu? Çok paraları var mıydı? Hatırlayabildiğiniz her şeyi anlatın. Hatırlamaya çalıştım diye yanıtladı Molin. Genellikle olaylara uzak kalırlardı. Herhalde göçmen kamplarındaki yaşamın insanın karşılaşabileceği en sinir bozucu şey olduğunu biliyorlardı.
Satranç oynarlardı her gün.
Paraları var mıydı?
Hatırladığım kadarıyla hayır.
Nasıldılar?
Çok çekingen ama soğuk değil.
Aklınıza gelen başka bir şey var mı? Kurt Wallander Molly'nin yanıtında duraksadığını gördü. Ne düşünüyorsunuz?
Burası küçük bir geçici kamp diye açıkladı Molly. Ne ben ne de bir başkası gece burada kalır. Bazı günler burada kimseler olmaz. Yemek yapan aşçı kadın dışında. Normalde burada dışarıda duran bir arabamız olur. Anahtar burada, büroda kilit altındadır. Ama bazı sabahlar buraya geldiğimde birinin arabayı kullanmış olduğu hissine kapılırdım. Sanki biri gizlice büroya girmiş, anahtarları almış, sonra da arabayı da gitmiş gibi.
Bu iki adamdan mı şüpheleniyordunuz? Molly başıyla onayladı. Neden bilmem dedi, bir his sadece.
Kurt Wallander düşündü, geceleri diye tekrarladı, burada kimse olmazdı. Hatta bazen gündüzleri de, öyle mi?
Evet.
5 Ocak Cuma dedi Kurt Wallander, bu 6 aydan da uzun zaman önce. O gün burada birinin olup olmadığını hatırlayabiliyor musunuz?
Molly masa takvibinin sayfalarını karıştırdı.
O gün Malmö'de bir kriz toplantısındaydım diye yanıtladı. Bir çeşit göçmen akınına uğramıştık. Geçici kampları incelememiz gerekiyordu.
Kurt Wallander'in ayağının altındaki taşlar ısınmaya başladı. Görüntüler gözlerinin önüne gelmeye başlamıştı. Şimdi kendisiyle konuşuyordu. Yani o gün burada kimse yok muydu?
Sadece aşçı kadın ama mutfak binanın arka tarafında. Kadın arabanın kullanılıp kullanılmadığını görmemiş olabilir.
Göçmenlerden herhangi biri size bir şey anlattı mı?
Göçmenler kimseyle ilgilenmezler. Korkarlar birbirlerinden bile.
Kurt Wallander ayağa kalktı, birden telaşlandı.
Celsius Gordon'daki meslektaşlarınızı arayın, onlara doğru yola çıktığımı bildirin dedi. Ama bu iki adamdan hiç söz etmeyin. Müdürün orada olmasını sağlayın.
Molly ona baktı.
Onları neden yakalamak istiyorsunuz diye sordu.
Bir suç işlemiş olabilirler. Ağır bir suç.
Şu Lennart cinayetini mi, onu mu kastediyorsunuz?
Kurt Wallander birden bunun yanıtını, daha fazla gizlemenin anlamsız olduğunu düşündü.
Evet diye yanıtladı. Bunu yapanların onlar olduğunu sanıyoruz.
Yediği biraz geçe Malmö'deki Celsius Gordon'a vardı. Yan sokaklardan birine park edip bekçi gözetiminde olan ana girişe gitti. Birkaç dakika sonra bir adam gelip kendisini karşıladı. Adı Larson'du. Eskiden denizciydi ve etrafına belli belirsiz bir bira kokusu yaymaktaydı.
Haas ve Kravçik dedi Kurt Wallander. Larson'un odasında oturduklarında iki Çek göçmen.
Bira kokan adamın yanıtı çabuktu.
Satranççılar diye yanıtladı. Burada kalıyorlar.
İşte sonunda onları yakaladım diye düşündü Kurt Wallander. Sonunda yani burada binadalar.
Evet diye karşılık verdi Larson. Yani hayır.
Hayır mı?
Burada kalıyorlar ama burada değiller.
Yani ne demek istiyorsunuz?
Onların burada olmadıklarını.
O halde neredeler?
Bilmiyorum.
Ama burada kalıyorlar değil mi?
Kaçtılar.
Kaçtılar mı?
İnsanların buradan kaçmaları çok sık olur.
Ama iltica başvurusunda bulundular değil mi?
Yine de kaçarlar.
Bugün durumlarda ne yaparsınız?
Tabii ki bunu bildiririz.
Bunun üzerine ne yapılır?
Genellikle hiçbir şey.
Hiçbir şey mi? Bu ülkede kalmalarına izin verilecek mi yoksa ülkeden kovulacaklar mı sorusuna yanıt bekleyen insanlar kaçıyorlar ve bununla kimse ilgilenmiyor, öyle mi?
Tabii ki polis onları bulmaya çalışmak zorunda kalacak.
Bu tam bir çılgınlık. Ne zaman kaçtılar?
Mayıs'tan beri yoklar. İkisi de iltica başvurusunun reddedileceğini düşünüyordu.
Nereye gitmiş olabilirler?
Larson çaresizce kollarını açtı. Bu ülkede oturum izni olmadan kaç kişinin yaşadığını bilseniz diye açıkladı. Bunlar gibisi çok fazla. Birlikte yaşıyorlar, evraklarını değiştiriyorlar, birbirlerinin isimlerini kullanıyorlar ve kaçak çalışıyorlar. Onlara kimse kim olduklarını sormadan bir ömür boyu İsveç'te yaşayabilirler. Buna kimse inanmıyor ama durum böyle.
Kurt Wallander söyleyecek söz bulamıyordu. Bu normal değil dedi. Kahretsin, bu hiç normal değil.
Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum ama durum bu.
Kurt Wallander iç geçirdi. Bu iki adam hakkındaki evrakları istiyorum.
Evrakları öyle kolayca teslim edemem.
Kurt Wallander patladı.
Bu iki adam bir cinayet işlediler diye gürledi. Çifte cinayet. Yine de size evrak veremem.
Kurt Wallander ayağa kalktı. Yarın evrakları istiyorum. Emniyet Genel Müdürü'nün bizzat alması gerekse bile.
Ne yapalım, bu iş böyle, talimatları değiştiremem.
Kurt Wallender Üstad'a döndü. Saat 9'a çeyrek kala Björk'ün evinin zilini çaldı. Olanları çabucak anlattı. Yarından itibaren onları yakalama işine başlıyoruz ve fotoğrafları dağıtıyoruz dedi. Björk onaylarcasına başını salladı.
Saat 1:30'da bir basın toplantısı düzenleyeceğim diye açıkladı. Öğleden önce polis şefleriyle bir toplantım var ama şu evrakların kamptan alınması için harekete geçeceğim.
Kurt Wallender Rüdberg'e gitti. Rüdberg karanlıkta balkonunda oturuyordu. Birden Rüdberg'in acı çektiğini anladı. Düşüncelerini okumuş gibi Rüdberg de ona nasıl olduğunu söyledi.
Bunu atlatamayacağım. Belki Noel'e kadar yaşarım, belki de yaşamam.
Kurt Wallender ne diyeceğini bilemiyordu. Ama bunu kabullenmek gerek diye devam etti Rüdberg. Neden geldiğini anlatsan daha iyi olur.
Kurt Wallender anlattı. Karanlıkta Rüdberg'in yüzünü güçlükle seçebiliyordu. Sonra tek kelime konuşmadan orada oturdular.
Akşam serindi. Rüdberg ise ayağında terlik, üzerinde eski sabahlığı bu serinliğin farkında değil gibiydi.
Belki de şoktan yurt dışına kaçtılar dedi Kurt Wallender. Belki de onları asla yakalayamayız.
Öyle olursa gerçeği bildiğimizi düşünerek avunuruz diye yanıtladı Rüdberg. Adalet suç işlemiş insanların cezalandırılması demek değildir sadece. Aynı şekilde hiçbir zaman gerçeğin peşini bırakmamamız anlamına da gelir.
Rüdberg güçlükle doğruldu ve bir şişe konyak aldı. Elleri titreyerek iki bardak doldurdu.
Çözümü bulunamayan işlere aklını yorarak ölüp giden yaşlı polisler var diye açıkladı. Ben de onlardan biriyim pekala.
Hiç polis olduğuna pişman oldun mu diye sordu Kurt Wallender.
Asla, bir gün bile.
Konyak içtiler, sohbet ettiler ya da sustular. Kurt Wallender ancak gece yarısına doğru kalkıp gitti. Ertesi akşam tekrar geleceğine dair söz verdi. O giderken Rüdberg balkonun karanlığında kaldı.
25 Temmuz çarşamba sabahı Kurt Wallender Hanson ve Martinson'a bir gün önce toplantılarından sonra olanları anlattı. Basın toplantısı öğleden sonra yapılacağından her şeye rağmen Kivik Panayırı'na gitmeye karar verdiler. Hanson, Björk'le birlikte bir basın bülteni yazma işini üstlendi. Wallender, Martinson'la birlikte en geç 12'ye doğru dönmüş olacaklarını hesaplamıştı. Tomelilla üzerinden geçip Kivik'in güneyinde uzun bir araba konvoyuna girdiler. Yana sapıp pişkin bir çiftçinin onlardan 20 kron park ücreti istediği bir tarlaya park ettiler. Denizin görülebileceği şekilde kurulmuş olan panayıra vardıklarında yağmur yağmaya başladı. Kararsızlık içinde standlardan ve insanlardan oluşan kalabalığa baktılar. Hoparlörler bangır diyor, sarhoş gençler gür diyor ve kalabalık da oradan oraya itiliyorlardı.
''Ortada buluşmayı deneyelim.'' dedi Kurt Wallender.
''Her ihtimale karşı telsizlerimizi almalıydık.'' diye karşılık verdi Martinson.
''Bir şey olacağı yok.'' diye yanıtladı Kurt Wallender. ''Bir saat sonra buluşuruz.''
Martinson'un kendisine bir yol açıp kalabalıkta kayboluşuna baktı. Ceketinin yakasını kaldırıp aksi yönde ilerledi. Bir saat sonra yine buluştuklarında ikisi de iyice ıslanmış, kalabalık ve itiş kakıştan sabırları taşmıştı.
''Aman be!'' dedi Martinson, ''bir yerlere gidip bir kahve içelim.''
Kurt Wallender önlerinde duran büyük bir çadırı işaret etti. ''Oraya girdin mi?'' diye sordu.
Martinson güldü. ''Orada içeride üzerindekileri çıkarmış bir köfte vardı.'' dedi. ''Seyirciler seks cümbüşündeymişçesine coşmuştu. İğrenç bir şey.''
''Şimdi bir kez daha çadırın çevresini dolaşalım.'' diye açıkladı Kurt Wallender.
''Sanırım orada birkaç stand daha var, sonra da yola çıkarız.''
Çamura bata çıka ilerleyip bir karavanda paslı çadır direklerinin arasından geçtiler. Çadırın arkasında az sayıda satış standı vardı. Hepsi de aynı görünüyordu. Kırmızı boyalı demir direklerle ayakta duran tentelerden ibarettiler. Kurt Wallender ve Martinson iki adamı aynı anda gördüler. Masası deri ceketlerle dolu bir standın arkasında duruyorlardı. Bir etikette fiyat yazılıydı ve Kurt Wallender o arada ceketlerin inanılmaz ucuz olduklarını geçirdi aklından. İki adam da masanın arkasında duruyordu. İkisi de polise bakıyorlardı. Kurt Wallender onların kendisini hatırladığını çok geç anladı. Yüzü gazetede ya da televizyonda o kadar sık görülmüştü ki.
Kurt Wallender'in yüzü tüm ülkeye yayılmıştı. Sonra her şey hızlandı.
Kendilerinin Lucia diye adlandırdıkları masanın üzerindeki ceketlerin altına elini soktu ve bir tabanca çıkardı. Martinson da Wallander de kendilerini hemen yanlara attılar. Martinson çadır iplerini birbirlerine karıştırırken Kurt Wallander bir karavanın arkasına kafasını çarptı. Masanın arkasındaki adam Wallander'e ateş etti. Silah sesini komşu çadırlardan birinde gürültülü motosikletlerini kullanan ölüm motosikletçilerinin şamatasından duymak neredeyse mümkün değildi. Kurşun Kurt Wallander'in kafasının birkaç santim yakınından geçerek karavana saplandı. Hemen ardından Martinson'un elinde bir tabanca tuttuğunu fark etti. Kurt Wallander silahsızdı ama Martinson polis silahını yanına almıştı demek. Martinson ateş etti. Kurt Wallander Lucia'nın yerinde sıçradığını ve omzunu tuttuğunu gördü. Elindeki tabanca fırlayıp masanın dış kenarına düştü. Martinson bağırarak çadır iplerinden kendini kurtardı ve masanın üzerinden yaralanan adamın üzerine atladı. Masa çöktü. Martinson deri ceketlerden oluşan karışıklığın içine düştü. Bu sırada Wallander koşup çamurda duran silahı aldı. Aynı anda Kelin koşarak kalabalığa karıştığını gördü. Kimse silah seslerini duymamış gibiydi. Martinson gösterişli kaplan atlayışını yaparken çevre standlardaki satıcılar şaşkınlıkla bakıyorlardı.
''Öbürünü yakala!'' diye bağırdı Martinson. ''Ben bununla başa çıkabilirim.''
Kurt Wallander elinde silahla koşmaya başladı. Kel kalabalığın arasındaydı. Elinde silahı ve çamura bulanmış yüzüyle koşarken ürken insanlar yanlara kaçışıyorlardı. Wallander adamı elinden kaçırdığını düşünmüştü ki tam o sırada onu panayır ziyaretçilerinin arasında çılgınca kaçarken gördü. Adam yolunun üzerindeki yaşlı bir kadını öyle bir itti ki kadın meyveli pasta satılan bir standın üzerine düştü. Kurt Wallander kargaşada düşe kalka ilerledi, bir şekerleme arabasını devirdi ve adamı izlemeye devam etti. Adam birden ortadan kayboldu. Lanet olsun diye düşündü Kurt Wallander, lanet olsun. Ancak sonra onu yine gördü. Adam panayır meydanının kenarına kıyıya inen yokuşa koşuyordu. Kurt Wallander onun peşinden gitti. Birkaç bekçi kendisine doğru koştu ama Wallander tabancasını onlara doğru sallayıp karışmamalarını gürleyince kenara kaçıştılar. Bekçilerden biri bir çadırının içine düşerken diğeri el yapımı mumluklarla dolu bir standı kendisiyle beraber sürükledi. Kurt Wallander koşuyordu, kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Birden adam kıyının dik kenarından kayboldu. Kurt Wallander onun 30 metre kadar uzağındaydı. Kenara ulaştığında ayağı takıldı ve hiçbir yere tutunamadan yokuş aşağı düştü. Elinde tuttuğu tabancayı bıraktı, bir an duraksayıp tabancayı arayıp aramaması gerektiğini düşündü. Sonra Kelin sahil boyunca koştuğunu görerek takibe tekrar başladı. Kovalamaca ikisinin de tükendiği zaman sona erdi. Kel sahilde katranla kaplı bir kayığa dayandı. Kurt Wallander ondan 10 metre uzakta ve öylesine nefessiz kalmıştı ki bir an yığılıp kalacağını düşündü. Sonra Kel'in bıçak çekip üzerine doğru geldiğini gördü. Bu bıçakla Johannes Löwgren'in burnunu kesmişti diye düşündü. Bu bıçakla onu parayı nereye gizlediğini itiraf etmeye zorlamıştı. Etrafında bir savunma silahı arandı. Bulabildiği tek şey kırık bir kürek oldu. Adamın elindeki bıçakla ikinci kez atılışında o da karşılık verdi. Kürekle adamın köprücük kemiğine vurabilmişti. Kurt Wallander kemiğin sesini duydu, adam sendeledi. Kurt Wallander küreği bıraktı ve sağ yumruğunu adamın çenesine indirdi. Kemiklerinde keskin bir acı hissetti ama adam yere yığıldı. Kurt Wallander de ıslak kuma düştü. Kısa bir süre sonra koşarak Martinson yetişti. Artık yağmur sağanağa dönüşmüştü. ''Onları yakaladık.'' dedi Martinson. ''Evet.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Öyle görünüyor.'' Sahile indi ve yüzünü yıkadı. Uzaklarda güneye doğru yol alan bir şilep gördü. 27. Ayrımın Sonu. Sayfa 407.